Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Allah'ın kitabı Kur'an'a iman etmek, Müslüman olmanın, mümin olmanın şartı. Ama bu Kur'an'ı anlamak, Kur'an anlayarak yaşamak, İman gibi bir teslimiyetle ortaya çıkabilecek bir sonuç değil. Belli bir takat, beceri, yetenek gerektiriyor. Her insan Allah'ın kitabı Kur'an'a iman etmek ve Kur'an'ın emirlerine uymaya razı olmakla mükelleftir. Çünkü neden? Bu bir güç, beceri, Arapça bilmeyi, alim olmayı, yaşlı olmayı, kültürlü olmayı gerektirmiyor. İman kalbi bir olay. Uygulamada da benzeri bir şey var. Allah-u Teala Kur'an'ımla yaşamınız aynı olsun diyorsa, bu Kur'an'ın namaz dediği yerde namaz, oruç dediği yerde oruç, hac dediği yerde de hacca teslim olan Kur'an'a göre yaşamış olur. Ancak Kur'an'ı yaşama kaynağı olarak kabul ettikten sonra ben Kur'an'ı anlayarak yaşayayım demek bir seviye gerektiriyor. Arapçayı, Arapçanın ötesinde Kur'an'ın kendine mahsus literatürünü ve benzeri bilgileri elde etmeden direkt Kur'an'la Müslümanlık mümkün değil. Mümkün değil diyorum. Neden? Çünkü Arapça bir sorun. Kur'an Arapça. Artı Kur'an-ı Kerim ibadetler ve yasaklar konusunda alfabetik fiiristi olan bir kitap değil ki. Namazı Bakara suresinden okuyorsun, namaz adamı oluyorsun. Öyle bir şey de yok. Namazından, kurbanına kadar, haccına kadar, alkolünden, faizine, zinasına kadar, emirleri ve yasakları binlerce ayetinin içine dağılmış. Bir, iki, bazen açık cümlelerle şöyle yapın demiş, bazen de cümlelerin laboratuvarda tahlil edilmesiyle anlaşılacak sonuçlar var. Bunun için Kur'an'a iman etmek ve Kur'an'la amel etmek kolay olduğundan her müminden Allah bunu ister. Ama Kur'an'ın ilmine nüfuz etmek, Kur'an'ı bizzat anlamak bir mesafeyi, seviyeyi gerektirdiği için Allah-u Teala iman etmekte olduğu gibi bütün kullarının Kur'an alimi olmasını istememiştir. Bizzat Kur'an'da فَلَوْ لَا نَفَرٌ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ yani bizzat Kur'an bir grup derinleşsin bu işte diyor. Çünkü her toplumda mesela ezber zekası iyi olanlar sınırlıdırlar. Matematik zekası iyi olanlar sınırlıdırlar. Muhakeme zekası üstün olanlar sınırlıdırlar. Kur'an'da bir yandan ezber zekası gerekiyor, bir yandan matematik zekası gerekiyor ve çok yüksek oranda muhakeme zekası gerekiyor. Bu üç türlü zekada sivrilebilecek bir şahsiyet ancak Kur'an-ı Kerim'den bir şeyler anlama yoluna girebilir. İşte Kur'an-ı Kerim'den bir şeyler anlayabilmek için dedik ki Kur'an'ın Arapçası dışında bütününü böyle bir harita gibi gözünün önünde görecek şekilde Kur'an'a vakıf olmanın dışında bir Mekki medeni bilgisine sahip olmak lazım. Hangi ayet Mekke'de, hangi ayet Medine döneminde indi bilmek lazım. sebebi nüzüllere vakıf olmak lazım. Ayetler neden, hangi olay üzerine indi, tahlili anlaşılması çok büyük oranda daha kolay olur. Kur'an-ı Kerim'in iniş sürecine ait bu parça parça inme taktiğine vakıf olmak lazım. Biz Bakara suresi diyoruz, 10 sene sürdü Bakara suresinin inişi. 20 ayetlik bir sure bir senede inmiş. 5'i bir yerde, 5'i bir yerde inmiş. Bizim Kur'an'ın ilk ayetleri diyebildiğimiz İkra bismi rabbikellezî halak diye başlayan Alak suresinin ayetlerin 5 tanesi Hıra mağarasında indi. Gerisi sonra ne zaman indiği de belli değil. Bunun için Kur'an-ı Kerim'in bize kitap olarak sunuluş tarzına vakıf olmamız içindeki hikmetleri anlamamıza yardım ediyor. Aynı şekilde mümin olarak %100 teslim olduğumuz, iman ettiğimiz Kur'an'ımızın bize bugüne kadar geliş sürecini de biliyor olmamız lazım. Aksi takdirde küçük bir fırtına çadırımızı uçurabilir. Bu bilgi olmazsa. Ve Kur'an-ı Kerim'e dalacak, Kur'an'dan bir şeyler alacak birisinin, Kur'an kıraatleri konusunda da bilgi sahibi olması lazım dedik. Ve bugün tekrar canlı tutacağımız konulardan biri Kur'an'daki nesh olayıdır. Tekrar bu bilgimizi tazeleyeceğiz. Kur'an-ı Kerim'in kendisi önceki kitapların tamamını nesh etmiştir. Nesh etmek demek, kaldırmak demek. Çünkü Kur'an eğer kendinden önceki kitap olan İncil'i, İncil de kendinden önceki kitap olan Zebur'u, Zebur da kendinden önceki kitap olan Tevrat'ı nesh etmemiş olsaydı, binaenaleyh Kur'an öncekilerin tamamının geçerliliğini kaldırıp kendi geçerliliğini ikame etmek, sadece ben varım demek gibi bir pozisyonda olmasaydı, Allah-u Teala'nın kullarına nasıl ne yapacakları konusunda kaos göstermiş olurdu. Kullar kıyamet günü itiraz hakkına sahip olurlardı. Çünkü Tevrat'la, Zebur ve İncil'le Kur'an arasında bazı noktalarda, şeriat noktalarında farklılıklar var. İman noktalarında yok ama şeriat noktasında farklılıklar var. Kur'an onları nesk etmiştir, külliyen kaldırmıştır. Böyle bir kitap artık tedavülde yok demiştir. Tedavülündeki tek kitap da Kur'an-ı Kerim'dir diye Allah beyan etmiştir. Musaddikan limâ beyne yedey kaydını unutmuyoruz tabii. Kendinden öncekilerin de doğrulayıcısı. Ama hangi kendinden öncekiler? Yahudiler ve Hristiyanların elindeki papazların, hahamların yazdıkları değil, Allah'ın gönderdiği, İsa aleyhisselama teslim edilen, Musa aleyhisselama teslim edilen kitapları doğrulayıcı Kur'an olarak Kur'an elimizdedir. Bu Kur'an'ın diğer kitapları nesh etmesidir. Bir de bu ümmetin yazan çizen ulemasının ta ashab-ı kiramdan itibaren, yani ilk selef ulemasından itibaren %99'unun diye böyle anlaşılsın diye örnek veriyorum. Böyle bir istatistik yok ortada. Ulemanın, müçtehitlerin %99'unun görüşü Kur'an'ın içinde de nesh olayı vardır. %1 bile zor olacak. %1 değil de 10.000'de bir denebilecek bir rakam aslında o. Alimler de nesh olayına gerek görmemişlerdir. Yani daha doğrusu onların kafası bunu almamıştır. 1.000 kere hürmetimiz var, ayrı bir konu. Ama bu ümmetin taktiği sevad-ı azamı izlemektir. Sevad-ı azam ne demek? Ümmetin kitle olarak bulunduğu tarafı tercih etmektir. Ulema, bin alimden 750 tanesi bir konuda bir görüş belirtiyor, böyledir diyor. 20 tanesi hayır, 30 tanesi çekimser, 75 tanesi de araştırmaya devam ediyorum diyorsa eğer mesela, yani 15-20 kişi bir taraf, 20-25 kişi yarı taraf, 30-40 kişi başka taraf ama yüzlercesi de bir tarafsa ulemanın, müçtehitlerin, ulemanın, tefsir yazanların değil. Tefsir yazmak bir ilim dalı, bir içtihat dalı değildir. İçtihat gerektiren bir şey değil tefsir. Onun için eli kalem tutan herkes tefsir yazabilir. İki meali önüne koyuyorsun. 7-8 tane tefsiri de önüne koyuyorsun. Kendi yazacağın dosyaları da en alta koyuyorsun. Oradan bilgisayarla yazıyorsan kesip yapıştırıyorsun. Bilgisayarla yazmıyorsan fotokopi çekip yapıştırıyorsun. Yani tefsir bu. Yeni tefsir yazma bir içtihadı gerektiriyor. O müçtehitler düzeyinde zaten. Onu konuşmuyoruz. Ümmeti Muhammed eğer fikir birliği sağlayamaz, icma edemezse bir konuda, o zaman sevad-ı azamı tutar mümin. Sevad-ı azam nedir? Kitlenin bulunduğu, yoğunluğun bulunduğu taraf demek. Tek tük şaz denebilecek. İki kişi, üç kişi bir tarafta kalır, ona hürmet eder. Lakin onların düşüncesiyle amel etme zorunluluğunda görmez kendisini mümin. Nes konusunda da özellikle vurgulamakta fayda hissediyorum. Bu tarafa geldikçe, yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den bu tarafa doğru gelindikçe nesh yoktur diyenlerin sayısı artıyor ne hikmetse. Ashab-ı kirama yaklaşıldıkça nesh vardır diyenler artıyor. Nesh ne demek? Allah-u Teala bir ayeti indiriyor. İşte mesela Bi'set'in 5. yılında o ayet iniyor. Müslümanlar 1 sene, 2 sene o ayetle amel ediyorlar. Ondan sonra Allah-u Teala o ayeti kaldırdım. Şimdi böyle yapacaksınız diyor. Nasıl İncil'i kaldırdım, yerine bunu getirdim, şeriatınızda değişiklik yaptım diyorsa, Mekke dönemindeki bir uygulamayı Medine'de değiştiriyor. Ayeti de Kur'an'dan kaldırmıyor. Veya Medine'nin başındaki bir uygulama Medine'nin sonunda değişiyor. Bunun en cazip örneği Mücadele Suresi'nden ki ayettir. Allah Teala ashab-ı kiramın Peygamber Aleyhisselam Efendimiz'e soru sormasına kural getirmiş. Şimdi insanlar bedava doktor ve bedava hoca buldular mı? Muayene ücreti almadan doktor buldum her yerini sorar. Şuram ağrırsa ne yapayım? Annem ağrımıştı ne yapacağım? İşte abim ameliyat ettirdik ne? Ama bir muayene almaya görsün, ücret almaya görsün doktor, o zaman hiçbiri almaz adam. Vazgeçer. Çünkü paralı. Bu mantık insanlarda var. Ashab-ı kiramda gördükçe peygamberi bırakmıyorlar, soru soruyorlar, soruyorlar. Allah Teala da buna kural koymuyor. قَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْنَ جُوَاكُمْ صَدَقَ زَرْكِ خَيْرٌ لَكُمْ وَاَطَارٌ Peygamberle baş başa kalıp bir soru soracağınız zaman bir sadaka vereceksiniz. Soru sana helal olsun diye. Yani resmen soru vergisi gibi bir şey. Şimdi bu uygulandı, bir zaman uygulandı. Bunun enteresan örnekleri tefsirlerde anlatılıyor. Bayağı uygulanmış hem de. Sonra Allah-u Teala bunu kaldırmış. Yine ayetle kaldırmış. Şimdi bu ayet de Kur'an'da var, öbürü de varsa eğer. Bu ayetin Kur'an olarak, ayet olarak, Allah'ın kelamı olarak, mukaddes bir cümle olarak Kur'an'da varlığı bir sorun yok. Kur'an'da var olmak ayrı bir şey. Kur'an'ın hükmünün aynen devam etmesi ayrı bir şey. Bu ayet Kur'an'da ayet olarak var ama hüküm olarak Peygamber Aleyhisselam'a soru sormak için gidip önce bir fakire sadaka verip daha sonra soru sorma, ben şu kadar sadaka verdim, 3 kelimelik soru soracağım demen gerekmiyor. Kaldırdı bu hükmü Allah Teala. Nesh bu işte. Soru 1. Neden gerek duydu Allah-u Teala buna? Sana ne, bana ne? Ondan dolayı gerek duydu. Kur'an indirmeye ne gerek duydu? Herkesin aklını selim, tertemiz yapsa da kendiliğinden herkes namaz kılsa olmaz mıydı? Kul Allah-u Teala'nın ahkamında ta'lil yapmaz. Yani gerekçe aramaz. Çünkü bir gerekçe aramaya başladın mı? Nesk'ten önce ne gerekçeli şeyler çıkar ortaya? İmanın bütün esaslarında bu sıkıntı var zaten. Kul hemen ilk cümlesi, ilk itirazını yapar. Hem kafamda 1000 tane şeytanlık koy, sonra da niye şeytanlık yaptın de bana. Yani kul imtihan halindedir. İmtihanının ayrıntılarını Allah'tan hesap soramaz. Böyle yanlış olur bu. İmana mugayir bu. Kur'an-ı Kerim'de nesk yoktur diyenler de, olur mu ya böyle bir şey diyenler de mantık olarak şuna dayanıyorlar. Diyorlar ki, yani bu ayeti koyup sonra kaldırmak Allah-u Teala'nın azametine yakışmıyor. Daha sonra bunun değişeceğini biliyordu da niye koydu Allah-u Teala? Yani bunu söyleyenler sadece cahilliklerini ispat etmiş oluyorlar. O zaman 13 sene Mekke'de niye namazı beklettin, daha sonra emredecektin de niye beklettin sorusu da çıkar ortaya. Mesela nesk'e ait bir örnek de Allah Teala Enfal suresinde müminlerin güç olarak kaç kafirle karşılaşması halinde mağlup olma hakları diye, ya da şöyle diyelim, müminin potansiyeli kaç kafir potansiyeli olması lazım diye bir ayetler var. Kaçta kaç bu oran? Ayetler nasıl? Hafız var mıydı burada? İn yekum minkum aşrune, 20 yaglibu miyeti. 200 kişiyi yener. 20 kişi 200 kişiyi yener diyor. Kaçta kaç ediyor bu? 1-10. Demek ki ilk uygulaması ne Allah-u Teala'nın? Bir sahabinin 10 kafirle dövüşmesini istiyor. 11 kişi olursa kaçman caiz. Bunları yenemem diye. Bu uygulandı mı? Uygulandı. Sonra ne oldu? El-âne haffafallahu ankum. Şimdi Allah hükmünü değiştirdi, size kolaylık verdi. Ve alime enne fikum da'fa. Gördü ki siz zayıfsınız. Yani yapamayacaksınız bunu. Fe in yekum minkum mi'etun sabiratun yaglibu mi'eteyn. Sizden 100 sabreden adam, burada sabrı ilave etti Allah Teala. 100 sabreden adam onlardan 200 kişiyi yener. Kaçta kaç oldu şimdi? %50 olursa. Yani buradaki hüküm ne oldu şimdi? Müminler bir defa hiçbir zaman 100 kişiye 100 kişi çıkaracak durumda olamayacaklar. وَقَلِيلٌ مِنْ عَبَادِيَ الشَّكُورُ. Kur'an'ın kuralı bu. Müminler çoğunluğa ulaşmazlar. Denklik de olmayacak. Azınlık olacaklar. Peki bu azınlık rakamımız ne kadar olabilir? %50. Yani 100 kafire karşı 50 kişi topladıysan cihada devam. 45 kişiyiz biz, tedbir olarak geri çekilebiliriz. Şimdi buradaki bu cihat ahkamını konuşmuyoruz. Ama böyleydi ayet, hemen arkadaki ayette böyle oldu. Bu Allah-u Teala'nın muradı böyle. Niye böyle yaptı? Öyle murad ettiği için. Yani öbür türlü yapsa, öbür türlünün de tenkidi olurdu. Yani kul tenkit etmek istedikten sonra ya da şeytan nüfuz edecek, sızacak yerler arayacak olduktan sonra bunu bulur Allah. Öyle öyle şeyler gösterir ki, yani Allah-u Teala'nın varlığına bile, vahdaniyetine bile itiraz edecek bir sürü gerekçeler icat eder insan. Bunda bir sakınca yok. Zeka olarak sakınca yok. Hüküm olarak biz şunu koruyoruz. Kur'an'da nesh olayı var. Sevad-ı azamımız, ümmeti Muhammed'in öbür tarafı yok denecek kadar büyük bir kitlesi, müştehitlerinin büyük bir kitlesi böyle düşünüyor. Mezhep imamlarımızın Kur'an-ı Kerim'i anlama mantığı da nesh var diye düşünen bir mantık üzerine kuruludur. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'i anlayacak birisinin hangi ayet nesheden, hangi ayette nesh edilendir bunu biliyor olması lazım. Aksi takdirde mesela ilk ayeti okursun, dersin ki kardeşim peygamberin vekili olan hocanın vakfına bağış yapmadan fetva sormak haram. Allah'ın kitabından iyi mi bileceksin? Bitti. Kur'an'a olan öyle şey olur mu dedin mi de kafir diye kafasını vursun bu sefer. Olur mu? Kur'an'da var lan. Kaddimu beyne edeyne cüvâkum sadaka. Veyahut da mesela 500 kişi bir yerde toplandılar. Çıktı karşılarına işte 1700 kişi. Ulan bunlarla uğraşılmaz diye kaçtı gittiler. Kafirsiniz siz. Allah Teala 10'da 1 diyor lan. Siz 10'da 1 değil, 10'da 3'tünüz burada. Halbuki o ayet nesk edilmiş bir ayet ya da hükmü başka ayetle örtülmüş bir ayet. Bu çelişki olmaması için Müslümanın nesk kültürü olması lazım. Kur'an-ı Kerim'de nesk yoktur diyenler ne yapıyorlar peki? Nesk yerine bir şey icat edip o ayeti öyle kıvırıyorlar. O ayeti onun da kıvırması lazım. Çünkü ayet açık bir şekilde 1/10 diyor, öbürü de 1/2 diyor. Yani bayağı bir ya ayetlerin biri yanlış bilgisayar dizgisi yüzünden böyle oldu diyeceksin. Öyle bir şey yok Kur'an-ı Kerim. Tek bir harfi bile yanlış değil elhamdülillah. Hatalı dizilmiş değil. Ya da sen bir felsefe icat ediyorsun. Bir felsefe icat ediyor. İşte diyor ki Müslümanların böyle olduğu zamanlarda olabilir. Böyle olduğu zamanlarda böyle, böyle olduğu zamanlarda böyle. Bir şey diyor, yuvarlıyor cümle. Bu neshi yok sayanların iyi yuvarlama taktikleri vardır. Cümleyi yuvarlar yuvarlar, kayanın dibinde sen bir şey göremezsin ama bir şeyler diyor olur orada. Uzun uzun anlatırlar yalnız. Kur'an-ı Kerim'de kaç ayetin nesk görmüş ayet olduğu konusunda %100 söz birliğinden söz etmiyoruz. Öyle bir şey yok ama binlerce ayet de değil. Zaten bu ahkam ayetleriyle ilgili, yani muamelatla ilgili ayetler. Yoksa Musa Aleyhisselam'ı, İsa Aleyhisselam'ı anlatan ayetlerde nesk yok. Bir şey emreden, bir işin yapılmasını emreden ayetlerde nesk olabilir. Çok yüksek oranda değil, 50-100 civarında ayet nesk eden ve edilen olarak birbiriyle iç içedirler. Bir başka konu, muhkem müteşabih konusudur. Muhkem ve müteşabih tefsirle ilgili çok herkes tarafından bilinmesi gereken önemli bir başlık. Şundan dolayı Kur'an-ı Kerim'in dili olan Arapçayı çok iyi bilmeye rağmen her ayeti insana açık değildir. Çünkü Kur'an-ı Kerim bizzat kendisi Allah'ın indirdiği ayetlerin içinde muhkem olanların ve müteşabih olanların olduğunu söylüyor. Âl-i İmrân suresinin ilk girişinde. Yani bir muhkem ayetler var, bir de müteşabih ayetler var. Hafızlık yapanlar müteşabih ayet kelimeleri birbirine benzeyen ayet ederler. Bu ayet öbür ayete çok müteşabih. Yani o da ya eyyühellezine amenü diye başlıyor. Bu da ya eyyühellezine amenü başlıyor. Birinin sonu alim, birinin sonu azim bitiyor. Hangisi alimdi, hangisi? Mesela Rahman suresinde ya ila rabbikum etükezibanlar hangi ayetin sonuna geliyor, hangi ayetin başına geliyor? Bu hafızlık literatüründe müteşabih budur. Tefsir literatüründe müteşabih manası Arapça ile bile bilinemeyen ayetlerdir. Binaenaleyh, Arapça bilinmiş olsa bile, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den ilave bir açıklama gelmediği sürece, Kur'an-ı Kerim'in bazı ayetleri şifrelidir. Bu şifreli ayetler, müteşabi kelimesini çağdaş bir kelimeyle kullanmış olmak için söyledim. Bu şifreli ayetler, yani müteşabi ayetler, tam anlamıyla kullara kapatılmıştır. Neden? Allah bilir. Bu bir iman meselesi. Gerçekten Kur'an'ın derdini anlayan alimler ve rasihune fil ilm ilme dalmışlar gerçekten alimler. Yekulune amennâ bih. Biz iman ettik der bırakarlar. Ama ilme dalmamış. Böyle sayfa karıştıran, kitap karıştıran düzeyde kiler başlarının belasını bulurlar o ayetlerle. Müteşabi ayetler. Bir imtihan meselesidir. Neden? Çünkü kul şeytanın eline düştüğü zaman şeytan ona der ki sana iman et deniyor bu kitaba. Nesine iman ediyorsun? Anlamadığın ayetler var içinde deyip zihnini karıştırır. Kur'an-ı Kerim'de mesela Elif, La, Mim diye surelerin başındaki bu tip hurufattan oluşan Kaf, Ha, Ya, Ayn, Sad gibi ayetler. Allah-u Teala'nın zatına ait bazı ayetler müteşabih ayetlerdir. Yani kul bunlara daldıkça sadece başını belaya sokar ayetlerdir. Er-Rahmanu alel arş istava. Alel arşi istava. Ayeti. Rahman yani Allah arşı kapladı. Ayeti. Bugün hemen hemen Selefi ekolle diğer Maliki, Maturidi ve Eş'arilikten oluşan diğer blokun arasındaki en ağır sorunlardan biridir. Allah-u Teala'nın zatını anlatan Meselü nurihi kemişketin fiha misbah ayetinde Allah'ın nurunun örneği diyor. Leyse kemisliği şey, onun mislinin bir benzeri yoktur. Ne demek Allah'ın mislinin bir benzeri yok? Misli var mı ki benzeri olsun mislinin? Gibi ayetler. Ayet olduklarında trilyonda bir ihtimal şüphe yok. %100 ayet bunlar. Ne anlattıkları ise 1400 senedir anlaşılamadı. Anlaşılmasını da istemiyor Allah Teala. Niçin? Samimi ilim adamları iman ettikler bırakarlar diyor Allah Teala. İlimde henüz zirveye ulaşamamış çaylaklarsa peşine düşer bu ayetlerin. Ne demektir bunlar diye. Anlaşılıyor ki buzun üstünde yürüme taktiklerinden birisi bunlar. Yani muhkem ve müteşabi konusu şu demek. Bir grup ayet var Allah Teala'nın bunlarla amel edin demiş. Bir grup ayet de var bunlara iman edin, namazda bunları okuyun, gerisine karışmayın demiş. Kul bunları okuyup bitirir, ilmi derinleşir. Bunlara sıra gelince bana ne Allah bunları karıştırın dememişti zaten. Derse kurtulur. Bunu bitirmeden bile kalkıp bu karıştırma bunları denen şeyleri karıştırırsa ki insana karıştırma dediğin şey çok değerli olur. Çok değerli. Onun için bu ayetlerin etrafında onlarca mezhep kuruldu, dağıldı. Hala da devam ediyor. Kelam ilmi bu mezhepler üzerinde. Mesela Allah-u Teala'nın esma ve sıfatı ile ilgili konular bu mezheplerden kaynaklanıyor. Bu mezheplerin de temelinde bu sorunlar var. Biz muhkem ve müteşabih diye bir konu biliriz. Muhkem şu demek, Allah-u Teala anlam Arapça bilmemiz halinde, tefsir kurallarını bilmemiz halinde çok rahat anlayacağımız ayetler bildirmiştir. Kur'an'ın %98'i böyle ayetlerdir. %2 ayeti de, yaklaşık misal vermek için söylüyorum, %2 ayeti de müteşabih ayettir. Müteşabih ayetler kesinlikle bizim anlamaya mecbur olduğumuz ayetler değildir. Bize bir faydası yok onları anlamanın. Bunlar müteşabihattan mıdır, değil midir? Sadece manası mı anlaşılmıyor? Mesela Hamim ayetinde mana anlaşılmıyor. Ama leyse kemisliği şey ayetinde mana anlaşılıyor. Mislinin benzeri bir şey yoktur. Mana anlaşılıyor. Fakat bu manadan ne çıkıyor, ne anlıyor, onu anlayamıyorsun. Bunları Allah-u Teala kullarının ayaklarının ne kadar kayacağını, beyinlerinin ne kadar sabit imanlı olduğunu ölçmek için böyle bırakmıştır. Yapılacak hiçbir şey yok. İmtihan dünyasındayız. Rabbimiz bizi imtihan ediyor. Peki, bazı zevatın bu ayetlerle ilgili gördüğü rüyalardan sonra da mı bu ayetler anlaşılmamış olur? Çünkü bilhassa İslam'ın siyasi gücünü kaybettiği dönemlerde ortaya çıkan rüyalar, ilhamlar, derin düşünceler, Kur'an'ın da bu müteşabih ayetleriyle ilgili ileri geri muhatap alındığı bir dönem olur. Bu dönemde de biz mesela filan ayetin manası şuymuş, nereden biliyorsun sorusuna cevap, filanca zatın kalbine ilham olmuş. Zatsız kalasın. Kimsenin kalbine ilham olmuş şey din değildir. Sadece Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin kalbine ilham olanlar, gördüğü rüyalar dindir, hüccettir. Onun kalbine doğduklarıyla o Allah'a gitsin. Hiç bizi ilgilendirmez. Çok takva adam, çok takva olabilir. Ebu Bekir'den de takva değil ya, Ömer'den de takva değil ya, takvalığın da bir sınırı var. Yani Ebu Bekir'den takva ise o ayrı bir konu. Ama Ebu Bekir'den aşağı ise Ebu Bekir'in kalbi bile kimseye ölçü olmadı, olamaz zaten. Biz müteşabihat konusunu, hangi ayet müteşabihtir, hangisi değildir? Çok yoğun ayetler değil bunlar. Özellikle vurguluyorum, bilhassa Allah-u Teala'nın zatıyla alakalı olan, yani temel akide konularıyla alakalı olan müteşabih ayetler tam bir ayak kayması konusudur. Buna kafir, buna zındık, buna casus der durursun, ayağın kayar neuzübillah. Mümin öncelikle muhkem ayetleri bitirmeli. Medine-i Münevvere'ye Ömer bin Hattab radıyallahu anh'ın halifetül müminin olduğu dönemde Mısırlı bir grup gelmiş. Torpil bulup Ömer'in yanına yanaşmışlar. Böyle müteşabih konuları sormaya gelmişler hususi. Biz Medine'ye geldik. Bazı ayetler niye es geçiliyor, bunu sormaya geldik demişler. Ne mesela demiş, filan ayet diye örnekler vermişler. Demiş ki onlara, siz muhkem olan ayetleri hepsini kendinize, toplumunuza uyguladığınızda mı sıra buna geldi? Cevap yok tabi. Çünkü Mısır'ın yarısı Müslüman değil hala. Cihat ayetini uygula, emri bil maruf ayetini uygula da Mısır'ın tamamını İslamlaştırsana görelim seni. Evet diyemiyor, Mısır ortada. Mısır'dan gelmişler. Dönmüş demiş ki, şu omuzlarınızın üstündeki yuvarlak parça lazım mı size demiş. Yani kafanızı orada durmasını istiyor musunuz? Anlamışlar ne demek olduğunu, çekip gitmişler. İşte bir iki gün kalıp gidelim demişler. Sizi Medine'de bir daha görürsem o parça başınız orada durmayacak, gidin Medine'den demiş. İman böyle korunur. Her aklına geldiğini sor, her soruya televizyonda cevap ver, her verdiğin cevaba kıs kıs gülsün zındıklar, sen sadece imanı sulandırırsın. Her şeyin cevabı verilecek olsa Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz verirdi. Ne diyor? Dudak bükmüş. Sorulan soran gibi bilmiyor bunu demiş. Soran da bilmiyor, sorulan da bilmiyor. Yani bu iman gereği, imtihan gereği. Allah Teala şeytanı niye yarattı diye bir soru sorulabilir mi? 40 tane gerekçe söyleyebilirsin. Şeytanı şunun için yarattı. 40'ına da verilecek 40'ar tane cevap vardır. 40 çarpı 40 cevap seni bekliyordur. Sen mantığını üretip Allah şeytanı yarattı ki işte imtihan şöyle olsun böyle olsun sana 40 tane cevap verir o öyle değil diye. Mantık değil mi bu? Mantık mantıkla çökertilir. İman teslimiyettir. Müddessir suresinde Allah-u Teala cehennemle ilgili zebanilerden bahsederken aleyha tis'ate aşer. 19 kişi bekliyor cehennemi diyor. Ebu Cehil Melun bu ayeti duymuş. Kahkaha ile gülmüş. Arkadaşlar demiş ya, 10'unu ben hallettim, 9'unu da siz halledersiniz. Kurtardık Muhammed'in cehenneminden demiş. Yani 19 kişiyle dövüşürüz düşünmüş. Kafir kafası. Hep matematikçi. Matematikleri iyidir kafirlerin. O zaman da iyiymiş bak. 19'u kaç kişiyle hallederiz düşünmüş. 10'unu ben, 9'unu siz demiş. Çoğunu da alıyor ya. İyi gavur çünkü. Sonra ne buyuruyor Allah Teala? Bu rakamları tuzak olarak verdik onlara biz diyor. İman edenlerin imanı arttı, kafirin de ayağa kaydı. Hem de büyük bir edepsizce söz söylemiş oldu. Bir de görecek ki kıyamet günü 19 kişinin bir tanesi, 19 zebaniden bir tanesiyle bütün insanlık uğraşamayacak birisi. Böylece Allah onun önüne yem atmış oldu, o yeme düştü. Yani bazı ayetler, böyle kötü bir benzetme oldu da, bazı ayetler bir şey anlaşılsın diye değil belki de. Sen ciddi misin imanında, değil misin? Beynin sabit mi, değil mi? Onu ölçmek istiyor Allah Teala. Bazı ayetlerde bunun için. Her ayet %100 anlaşılacak diye bir şey yok. İşte Ebu Cehil bu tuzağa düştü. Aleyhâ tis'âtu aşer. وَمَا جَعَلْنَا أَصْحَابَ النَّارِ اِلَّا مَلَائِكَ وَمَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ اِلَّا فِتْنَةً لِدِنَ كَفَرُوا. Kafirler tuzağa düşsün diye öyle 19 rakamını söyledik biz. وَاِسْتَيْقِنَا الَّذِينَ اُوتُوا الْكِتَابَ وَاِزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا. Ehli kitabın aklı başına gelsin. İman eden müminlerin de imanı artsın. Herkes bir pay. Ehli kitaba bir pay çıkıyor Kur'an'ın bu müteşabi ayetlerinden. İman edenlere ayrı bir pay çıkıyor. Zındıklara, kafirlere ayrı bir pay çıkıyor. Burada kardeşler, Kur'an'ın icazı diye bir konu var. Buna ayrı müstakil bir ders ayırmak istiyorum. Şundan dolayı. Yani Kur'an'ın mucizeliği, Kur'an'da göklerin, yerin anılması gibi konular bizim için çok önemli ama cihattan önemli değil mesela. Çünkü Kur'an'ın varlığı mucize bir defa. Kur'an'ın kendisi mucize. Her halükarda bu Kur'an'ın mucizeliği, icazı yani rakiplerini susturması, meydan okuması yönünü özellikle bir ders olarak incelemek istiyoruz. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.